Ayrım 3, sayfa 17, 2. bölüm. Otobana çıkar çıkmaz yeniden başladı yağmur. Önce bir serpinti, ardından 1 metre önümü bile görmeme engel olan bir sağanak. Kimse arabasına çarpılmasından hoşlanmaz ama bendeki kaza korkusu saplantı düzeyindedir. Kaza dediysem yanlış anlaşılmasın. Yalnızca kendi canım için kaygılanmaktan söz etmiyorum. Kuşkusuz herkes gibi ben de yaralanmaktan, sakat kalmaktan, ölmekten korkarım. Ama arabama verilecek en küçük bir zarar da bedenime alacağım bir darbe kadar korkutur beni. Sözüne ettiğim takıntı, bakın takıntı diyorum, bana rahmetli babamdan miras kaldı. Toprağı bol olsun bizim peder, dünyanın en uysal adamıydı. Ne dışarıda içki içer ne de gecelerini arkadaşlarıyla geçirirdi. Bankadan çıkar çıkmaz soluğu evde alır, her akşam olduğu gibi bir kadeh rakısını ailesiyle aynı masada içerdi. Mesleği olan bankacılığı ne fazla sever ne de nefret ederdi. Mesleği sevmeyi de fazla önemsemezdi zaten. İnsan para kazanmalıydı. Bunun için de bir işi olmalıydı. Ailesinden sonra yaşamda önem verdiği tek şey Amerikan arabalarıydı. Amerikan arabalarına olan ilgisini hobi diye tanımlarsam onun bu tutkusuna saygısızlık etmiş olurum. Amerikan arabalarından bahsederken sanki masallardaki büyülü atları tarif eder gibi yüzü gerilir, gözleri kısılır, sesi heyecanla titremeye başlardı. Belki inanılmaz gibi gelecek ama babam sokaktan geçen arabaların seslerine göre markalarını, modellerini, kaç silindir olduklarını bilirdi. Annem ben doğarken öldüğü için onun bu konudaki duygularını bilmiyordum. Ama üvey annem Keriman abla hiçbir zaman anlayamamıştı babamın araba tutkusunu. Bırakın anlamayı, babamın olmadığı yerlerde onun araba sevdasıyla alttan alta alay etmekten bile çekinmemişti. Evliliklerinin ilk günlerinde babamın bu tutkusuna saygı gösterir gibi olmuş ama sonra özellikle de ilk eşinden olan oğlu Doğan'ın evde üvey evlat muamelesi görerek yatılı okula gönderilmesinin ardından tavrını tümüyle değiştirmişti. İtiraf etmek gerekirse babam ölünceye kadar ben de Keriman abla gibi pek anlamlı bulmamıştım onun bu geniş arabalara duyduğu ilgiyi. Evet, arabalara binmekten hoşlanırdım. Şoförlüğü daha 13 yaşındayken öğrenmiş olmakla açıkça övünürdüm. Ama babamın her sabah uyanır uyanmaz ilk iş olarak arabasının yanına gitmesini, hafta sonlarını arabasıyla uğraşarak geçirmesini, herkes gibi park etmek için sokağı kullanmak yerine evin yakınlarında bir garaj kiralamış olmasını anlayamazdım. O garaj yalnızca arabasını koruduğu bir sığınak değil, adeta bir Amerikan arabaları tapınağıydı. Duvarın birine boydan boya bir kitaplık yapmıştı. Rafları Amerikan arabaları ile ilgili yazılı görsel belgelerin yer aldığı dosyalarla doldurmuştu. Neler yoktu ki bu dosyalarda? Chevrolet'ler, Plymouth'lar, Cadillac'lar, Ford'lar. Bu arabaların üretildiği fabrikalar, ilk modellerinin resimleri, aksesuarları, bunlara sahip olan şarkıcılar, oyuncular, sporcular, devlet başkanları. Pek çok insanın anlamsız bulacağı böyle bir uğraşın babam tarafından ciddiye alınarak ancak istihbarat servislerinde görülebilecek bir titizlikle arşivlenmesi beni derinden etkilemişti. Onun bu gizli dünyasını gördükten sonradır ki babamın Amerikan arabalarına duyduğu tutkuyu anlamaya çalışmış, nedenleri üzerinde kafa yormaya başlamıştım. Fakat daha nedenlerini bulamadan ben de bu tutkuya kendimi kaptırmıştım. Erkekler ile otomobillerin arasındaki o tuhaf bağlılığın muhteşem birer örneği olan bu arabalar, bir heykeltıraşın elinden çıkmışa benzeyen biçimi, göz alıcı rengi, motorunun bir müzik aleti gibi ritimli işleyişinden çok, üretildiği yılların izini taşıyan gizli tarihiyle ilgimi çekmişti benim. İnanın abartmıyorum, her araba üretildiği yılın izlerini taşır. O yıllardaki ekonomik durum, politik ortam, uluslararası ilişkilerde yaşananlar, askeri gerginlikler, sanatsal yaratım sürecindeki inişler, çıkışlar, hatta modadaki gelişmeler, otomobil dilinin özel şifreleri olarak üretilen arabanın jantlarında, kaportasında, şasisinde, motorunda, camlarında, dikiz aynalarında, lastiklerinde, boyasında yerlerini alırlar. Sürücüler bu şifreleri tam olarak çözemese de araçlarına sinmiş olan zamanın ruhu her fırsatta kendini hissettirmeye çalışır. Bu ruhu hissetmek sürücülere hiçbir şey kazandırmaz aslında. Olsa olsa aracıyla övünürken söyleyebileceği birkaç parlak lafı daha olur. Hepsi bu. Bana gelince babamın araba tutkusunu çözmeye çalışırken araştırmamın kurbanı olarak bu gizli şifrelerin arasında sıkışıp kalmış bir araba sevdalısı olup çıkmıştım.
Belki de babam bunları hiç düşünmemişti bile. Belki de o sadece bu büyük arabaların albenisine kapılmıştı. Belki de uzun yıllar Anadolu kentlerinde görev yapan İstanbullu bir memur olarak çevresindeki insanlardan farklı olduğunu göstermek için sarılmıştı araba sevdasına. Bilemiyorum. Ne yazık ki o sağken bu konuyu hiç konuşmamıştık. Gerçi konuşsak da bir sonuç çıkacağını sanmıyordum. Büyük olasılıkla o da tutkusunun nedenini bilmiyordu. Sanırım bilseydi tutkusunu yitirirdi. Yitirir miydi? Ben bildiğim halde yitirdim mi? Ama ben de tam olarak bilmiyorum ki. Evet, nedenleri üzerine kafa yoruyorum. Ne var ki henüz işin içinden çıkabilmiş değilim. Üstelik benim araba tutkum babamınki kadar güçlü de değil. Baksanıza, doğru dürüst bir arşivim bile yok. Her neyse, babamın bu tutkusunun nedenlerini artık hiçbir zaman çözemeyeceğim. Belki ben öldükten sonra oğlum... Hayır, onun ilgi alanı Amerikan arabaları değil, bilgisayarlar. Aklımdan bunlar geçerken bir gürültü koptu. Hemen önünde siyah bir Mercedes, bej renkli bir Volvo'ya arkadan bindirdi. Arabaların rahatça hız yapabildiği bu yolda her an bir acemi Plymouth'uma vurabilirdi. Bir an önce araba öğüten bir lanet, bu lanetli yoldan kurtulmalıydım. Aklıma yakındaki Gross Market geldi. Cuma akşamları eve dönerken haftalık erzakımı tedarik ettiğim büyük alışveriş merkezi. Erzak dediysem hemen aklınıza kiler dolduracak bakliyatından yeşil salatasına geniş bir liste gelmesin. Şöyle ayak üzeri hazırlanacak, rakıma arkadaşlık edebilecek beyaz peynir, sosis, hazır meze, çerez, çoğu zaman bir alışveriş arabasını bile doldurmayacak yiyecek malzemesi. Gerçi bugün cuma değildi ama ne fark eder? Nasıl olsa artık işe gelmeyecektim. Hem evde rakı stokum da azalmıştı. Sağ şeride iyice yaklaşarak adım adım ilerleyen arabaların peşine takıldım. 20 dakika sonra marketin geniş park yerinde güvenli bir yer arıyordum. Gerçi hafta arası olduğu için market sakindi. Park yerinde çok az araba vardı. Yine de arabamı öyle ulu orta yere bırakmak içimden gelmiyordu. Sonunda marketin sol yanında kuytu bir köşe bulabildim. İyice azıtan yağmurda koşarak kendimi içeri zor attım. Girişte saçlarımdan akan suları elimle silip kurulandıktan sonra alışveriş arabalarından birini önüme katıp marketin kedi mamasından bilgisayara, dikiş iğnesinden buzdolabına, motosikletten su matarasına, halis tereyağından hakiki Meksika tekilasına kadar aklınıza gelebilecek her çeşit yerli yabancı maldan oluşan duvarlarının arasında uzanan dar koridorlarında ilerleyerek gerçek dostum rakıların bulunduğu raflara yöneldim. En tüketim karşıtı olanımızı bile baştan çıkaracak bu mal çeşitliliği karşısında şaşkınlığa düşmeden, kararsızlığa kapılmadan ne istediğini bilen bir insanın soğukkanlılığı içinde önümde duran ilk rakı kolisine uzandım. Kalınca bir naylonla sıkıca paketlenmiş koliyi kendime doğru çekerken tabanındaki yırtığı fark ettim. Koliyi anında rafına geri ittim. Biraz geç kalmış olsaydım rakı şişeleri zeminde patlamış, ortalığı mis gibi anason kokusu kaplamış olacaktı. Daha dikkatli davranmalıydım. Raftaki rakı kolilerinin altına bakmaya başladım. Şu işe bakın, üst raftaki bütün koliler ya yırtıktı ya da şişeleri açıktaydı. Diz çökerek alttaki rafa baktım. Evet, sonunda aradığımı bulmuştum. Sapasağlam bir kolide dizili duran bir düzine şişe. Daha ne düşünüyorsun? Al da bizi eve götür dercesine yüzüme bakıyordu. Koliyi kaldırıp alışveriş arabasına koyarken gördüm onu. Tam karşımda duruyordu. Yüzünde içten bir gülümseme vardı. Demek hala rakı içiyorsun dedi selam vermek yerine. Evet dedim çok iyi tanıdığım ama bir an çıkaramadığım bu uzun boylu kır saçlı yakışıklı adama. Yüzümdeki ifadeden duraksadığımı anlamıştı. Aşk olsun Adnan dedi. İnsan hayattaki tek kardeşini tanımaz mı? Alaycı bir tavır takınmıştı. Ama sesindeki sitem bana geçmişi anımsatacak kadar ciddiydi. Doğan diye fısıldadım. Doğan sen misin? Benim dedi sakin bir tavırla. Ama ne aması yoksa öldüğümü mü sanıyordun? Allah gecinden versin öldüğünü sanmıyordum da. Başımın belada olduğunu düşünüyordum diyerek sözlerimi tamamladı. Yanıtlamak yerine şaşkınlıkla yüzüne baktım. Siyah saçları iyice beyazlanmıştı. Çekik gözlerinin uçlarında ağız kıvrımlarında kırışıklıklar oluşmuştu. Ama beni şaşkınlığa uğratan değişiklik bakışlarındaydı. Bir zamanlar insana uzlaşmaz bir inatla ölmeye, öldürmeye giden bir savaşçının kararlılığıyla bakan yeşil gözleri yumuşamış, yenildiğini anlayan, bundan da utanç duymayan bir adamın kalender bakışlarına dönüşmüştü. Neşe görmeye çalışıyordu ama konuşurken yüzünün gölgelenmesine engel olamamıştı. Evet, başı beladaydı. Yanılıyor muydum? Yanılmadığımı sözlerini bitirince, tedirginlik içinde çevresine bakılmasından anladım. Gözlerimiz karşılaşınca konuşmamız gerek dedi. Sözleri çoktandır unuttuğum meraka, kaygıya benzer bir kıpırtı yarattı yüreğimde. Şaşkındım, Tedirgin olmuştum. Açıkçası korkmuştum. Yine de yüreğimdeki kıpırtıdan bir hoşnutluk duydum. Demek heyecanlanabilme yetimi hala koruyordum.